Ayrım 40.
Şimdi şaşkındı. Voronezh yöresinde ülkenin ortasındaydı. 3 yıl 4 nala gidilse sınıra varılamazdı. Yine de bir takım kuşku uyandırıcı şeyler geliyordu aklına. Almanlar buralara kadar da gelebilir diyordu kendi kendine. Çok basit. Voronezh ile burası, Voronezh sınır yolunun yarısı. O zaman ne olur? İnsan ömür boyu bulunduğu yeri boşaltıp çekilemez ya. Eğer Korolev bu gibi düşüncelerden ötürü bazı insanların görevine son verdiğini söylese kendini toparlardı. Ama Korolev Semyon Ivanoviç'in düşünceleriyle uğraşacak halde değildi. Olga kocasının ne yapacağını şaşırdığını fark ediyordu. İki kişilik iş görmesi gerekliydi. İşten hiç kaçmadığından hayatın dert ve tasalarını unutmasını sağlayan bir mutluluk duyuyordu. Kocası yalnız kaba değil, üstelik işe yaramaz biri çıkmıştı. Ne zaman Moskova'ya dönecekti? Orada ne bulacaktı? Evine başkaları yerleşmiş olabilirdi. Yani her şey kötüye gidiyordu. Bir tek çalışırken rahatlıyor, kendini gerekli buluyordu. Nina Georgievna'ya kısa cevaplar verir ya da Sergey ile mektuplaştığını sanarak kızıyla uzun uzun dertleşirdi. Ara sıra Olga'ya belki de kendini avutmak isteğiyle partizanlardan sık sık söz edildiğini belirtirdi. Vasya onlarla olabilir, yüreğim söylüyor bunu bana. Nina Georgievna son olarak şunları yazmıştı. Sana güveniyorum Olga. Kendini kaybetmeyeceğini biliyorum. Hep kararlıydın. Gazetelerdeki haberler korkunç ama her zamankinden çok inanıyorum yeneceğimize. Biliyor musun, şimdi kendimi daha da güçlü hissediyorum. Geçen sonbahar bir bildiri dinlediğimde her şey elimden düşüyordu. Şimdi tam tersi. Bildiri kötüyse onları çıldırtmak için iki kat çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hemen hastaneye koşuyor, yaralılara kitap okuyor, elbiselerini dikiyor, toplantılarda konuşuyorum. Zafer kazanılmadan ölmek istemem. Mektubu okuduğunda Olga çocukluğundaki gibi başını anasının dizine koymayı arzuladı. Yine de annem beni biraz anlıyor. İncir çekirdeğini doldurmayan şeylerden ötürü kavga ederdik. Ama şimdi devir değişti. Olga kendini çok yalnız hissediyordu. Semyon Ivanoviç günlerce konuşmadan oturabiliyordu. Sonra birden kabaca saldırıyordu karısına. Kendini beğenmiş yumurcak. Olga'nın kendisine bakmasını istiyordu. Yine düğmemi dikmeyi unutmuşsun. Aklından neler geçiriyorsun peki? Ara sıra da keyiflenirdi. Bir şey olmamış gibi Moskova'daki günlerini hatırlardı. Üç bardak çay yuvarladıktan sonra alnını havluya siler, Olga'ya sarılmak isterdi. Böyle anlarda Olga onu itiyordu. Bırak da okuyayım. Cephedeki askerlerden geridekilere bir çağrı yollanmıştı yazı işlerine. Bu çağrının gazetede yayınlanması gerekiyordu. Semyon Ivanoviç uzun süre düşündü. Hım hım etti, iki kere ahizeye yapıştı, sonra yerine bıraktı. Olanaksızdı. Korolev ana avrat söverdi sonra. Çağrıyı mutlaka koymalıyız dedi Olga. Gecikenleri kamçılar. Neler yazılı bir baksana. Kırbacı ben yerim sonra. Durum çok çok ciddi. Kaderimiz. Şu laflara bak. Durumu neden olduğundan kötü göstermeli. Bozguncu kafasıyla yazılmış. Neden çok çok ciddi? Sorarım sana. Nereden bulmuşlar bu deyimleri? Pravda'yı okusana dedi Olga. Onda daha açık seçik yazılı. Yok canım. Bütün sayılarına baktım. Ciddi var ama çok çok ciddi ya da kaderimiz yok. Onlar bir şeye aldırmıyorlar. Nasıl olsa cephedeler. Ama kabak benim başıma patlayacak. Eskiden Labasov bir sorunu çözümlerken bu işi zevkle yapardı. Kocaman kırmızı kalemle yazıları çizerdi. Bu kez bildirim metnini güvensiz, ince çizgilerle düzeltti. Olga omu silkti, matbaaya koştu. Ertesi sabah Semyon Ivanoviç uyandığında şaşırdı kaldı. Olga'nın yatağıyla kendininki perde niyetine asılı bir çarşafla ayrılmıştı. Bu oyun da nesi? Diye sordu Semyon Ivanoviç. Oyun moyun değil. Durumu dikkate almak zorundayım artık. Gazeteyi bırakmak istemiyorum. Ama gitmek gazeteyi bırakmak demektir. Başka bir oda kiralamak da olanaksız. Bu kadar. Ne demek bu kadar? Bu paçavranın yatağın yanında işi ne? Anlaman gerekir. Artık karın değilim. Bir düşüncesizlik yaptım. Zararın neresinden dönülse kârdır. Daha fazla konuşmayalım. Sinirlerime ihtiyacım... Semyon Ivanoviç kendinden geçip bağırdı. Başka biri mi var? Kim? Olga kılını kıpırdatmadan güldü. Şimdilik kimse yok. Çok işim var. Düşünmüyorum bile. Hem sonra erkek namına burada kim kaldı? Hepsi senin gibi. Savaş bitince belki birini bulurum. Ama savaş bitene kadar yazı işleri sekreterinden başka şey değilim. Unutma. Birkaç gün sonra hayatındaki değişikliği bildirmek için Olga annesine mektup yazdı. Semyon Ivanoviç'le boşandık sayılır. Günümüzün koşulları öyle ki insanları tanımak daha kolay oluyor. Bana göre değilmiş. Eski adrese yazabilirsin. Bir oda, hatta yarım oda bile bulmak olanaksız. Bulsan da çok pahalı. Hem eski elbisem yırtıldı. Yenisini almak için para biriktiriyorum. Sırtıma giyecek bir şeyim kalmadı. Tiyatroya bile gidemiyorum. Kızımı yeniden kazandım diye düşündü Nina Georgievna. Evet, gerçekten kazandım onu. Ağzından çıkanları ruhuna bağlarken nasıl da yanılmışım. Kızımın genç olduğunu, gençlerin başka bir dil konuştuklarını nasıl da unutmuşum. Olga'nın öğütleri bile yaşlı kadını kızdırmadı. İyi bir yiyecek mağazası bulmalısın. Şekersiz ve yağsız daha fazla dayanamazsın. Benim zavallı kızım. Onca derdi arasında bir de beni düşünüyor. Sergey gülümsedi. Bir yıl önce sıkıntıdan patlıyordu. İstikamcı ordunun kuyruğunda gider. Ötekiler savaşırken o köprü yapar. Ordunun kuyruğunda gittiğimiz doğru. 15 gündür tanklar, toplar, bütün tümen bizi geride bıraktı. Biz yolları, köprüleri uçuruyoruz. Dün Voronov bu köprüyü 1938'de yapmıştım dedi. Kendi yaptığımızı kendi elimizle uçuruyoruz. Almanlar da peşimizden koşuyor. Yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. İki keresinde yarım saat kazanmak için savaşmak zorunda kaldık. Bir tek sağlam köprü bırakamazdık onlara. Bu böyle ne kadar sürebilir? Elma ağaçlarıyla, bembeyaz evleriyle sakin kentler. İlkbaharda buralılar savaşın burunları dibine geleceğini düşünmemişlerdi bile. Step, o kadar büyük ki insanın canı bakmak istemiyor. Neredeyse Don Nehri'ne varacağız. Daha da ilerlemelerine izin verecek miyiz acaba? Büyük bir acı, sevdiği birinin ağır hastalığını ya da dostunu yitirmenin üzüntüsünü tadan biri en kötü şeyin ikinci bir kayıp olduğunu bilir. Kışın sevincinden, büyük umutların ardından başlarına gelenler dayanılır gibi değildi. Geçen yaz kargaşalık büyüktü. İnsanlar akıllarını başlarına toplayacak, düşünecek zaman bile bulamamışlardı. Şimdi geri çekilmenin ne olduğunu herkes biliyor. Alman sözcüğüyle kan tepeye çıkıyor, gırtlak kuruyuveriyordu. Kısa süre önce toprak kuruyunca batıya yürüneceği sanılmıştı. Tam tersi oldu. Bendini yıkan ırmak gibi Alman ordusu tarlaları, sebze ve çiçek bahçelerini tek düze sınırsız stebi kaplamıştı. Yaşlı bir kadın Sergey'e ne büyük umutlar vermiştiniz dedi. Şimdi kaçıyorsunuz. Sergey verecek cevap bulamadı. Askerler kadınların, çocukların, yaşlıların bakışlarından kaçıyorlardı. Onları korumayı becerememişlerdi. Buğdayı, toprağı, mutluluğu Almanlara veriyoruz. Hava ne sıcak. Yol yoğun bir toz bulutuyla kaplı. Ağızlar kuru, gözler acıyor. En iyisi bir şey görmemek. Rostov'u boşalttık. Bir günlük emir. Basit, acı sözler. Toparlanmak gerekir. Her şeyi bırakıp gidiyoruz. Askerler kirişi kırıyoruz diyorlar. Uçaklarımızın sayısı arttı. Tank savar topları iyi. Cephe gerisi sağlam. Herkes çalışıyor. Ama savaşmayı bir türlü öğrenemedik. Sergey yaratılışı gereği düzensizdi. Savaş öncesinde dalgınlığından kendi yakınmıştı. Bir mektubu nereye tıktığını bilemezdi. Bir saat erken gelir ya da bir saat gecikirdi. Şimdi düzensizlikten nefret ediyordu. Önceki gün albay, köprüyü uçurmayın, bekleyin, onları burada durduracağız. Tanklar tam 4'te geçecek demişti. 4 demişti ama tanklar 7'de geçtiler. Aynı albay yakınıyordu. Ne zaman uçakların yardımını istesem geç kalıyorlar. Ulaştırma kötü. Albay açık açık söylüyor. Sol kanattaki komşumun nerede olduğunu Tanrı bilir. Tümen komutanı Suvorov'u hatırlatmaktan hoşlanır. Yarın heriflere esaslı bir kötek atacağız diye bağırır. Ama sırası geldiğinde karar veremez, sallanır. Binbaşı Parşin gerekli tedbirleri almıştı. Komuta yerimiz burası. Artık kımıldamayacağız. Elimizden geldiğince yerleşmeliyiz buraya. Masasının üzerine karısının resmini de koymuştu. 3 saatte elektrik tesisatı güçlükle yerleştirildi. Her neyse, konfor sağlanmıştı. Ama akşam binbaşı yine yola düzüldü. Gorbunov konser programını hazırlamak için kalmıştı. Oysa Alman tankları şehre giriyorlardı bile. Ben de parlak sayılmam. Milarovo önünde Grinko'ya güvendim. Mayınlar yerleştirilmedi. Yalnız bunun için savaş kuruluna çıkarsalar yeridir. Sıcak artıyordu. Toz hareketsiz, sanki havada asılıydı. Sergey Voronov'a sordu. Nikolay, ne dersin, uzun sürer mi? Dün haber alma bölümü iki Alman'ı sorguya çekti. Mayıs'ta Fransa'dan ayrılmışlar. Orada kimselerin kalmadığını söylüyorlar. Hitler kıştan önce işi bitirmek için esaslı bir darbe indirmek istiyor. Anlaşıyorlar ama küstah bu herifler. İçlerinden biri Hindistan'a yürüdüklerini söylemedi mi? Akıllarını kaçırmış bunlar. Hindistan'a mı? Delirmiş hepsi. Çok bira içiyor. Bu yüzden hep düş görüyorlar. Ya müttefiklerimiz ne düşünüyor? Darbeyi indirmenin sırasıdır. Almanlar son tanka varıncaya dek neleri var neleri yok Fransa'dan çektiler. Nerede kaldı ikinci cephe dedikleri şey? Aceleleri yok. Acele etmeyi sevmezler. Paris'te bir İngilizle tanıştım. Sevimli bir adamdı. Bir gün ticari temsilcilikten birlikte çıktığımız sıra bana "Çok acelem var," dedi. Otobüsü de geliyordu. Biraz koşsa yetişebilir. Nerede? Adımlarını bile hızlandırmadı. Şaka ediyorum canım. Fransızlar güler geçersin derler. Yalnız yaratılış meselesi değil. Almanları sevmezler ama korkarım bizi de pek sevmiyorlar. Sergey, sen Fransa'yı gördün. Fransızlar gerçekten çarpışıyorlar mı? Yoksa iş görmekten çok konuşuyorlar mı? Orada her şey karıştı. Paris'te bir şair tanıdım, ince biri. Sözcüklerin anlamını düşünmezsen insanın hoşuna gider, neredeyse şaşırtır. Ama alışılmış dile çevir, su katılmamış Alman'ın biri olduğu anlaşılır. Ne Alman'dan daha iyi ne de daha derin düşünceli. Orada kayıtsız gevezeler, büyük konuşan boşboğazlar, bizlerin ve sizlerin büyük partisi var. Bir de halk tabakası. Halk ne yapabilir? Pek az Alman kaldı diyorsun. Askeri bir çıkarmayı önlemeye yetmez. Ama silahsız bir ulusa diz çöktürmeye yeter de artar bile. Voronov Sergey'in en iyi dostu olmuştu. Mavi gözlü, utangaç, çocuk gülüşlü, tatlı, çalışkan, 32 yaşında saçları ağıran bir devdi. Arhangelskli bir oduncunun oğluydu. Çocukluğunu koca bir ırmağın kıyısında yitik bir köyde geçirmişti. Çocukluğundaki gibi ormanı, yaprak hışırtısını, reçine kokusunu, doğanın basit ve gizemli yaşayışını seviyordu. Okulda üstün zekasıyla kendini göstermişti. Sen önemli biri olursun diyordu herkes. Gerçekten de Voronov çok iyi bir inşaat mühendisi olmuştu. Leningrad'da gepgenç bir öğrenci kız tanımıştı. Şakacı, okşayıcı Nina. Elleri o kadar küçüktü ki Voronov avuçlarında sıkmaya çekinirdi. Bir beyaz ayısın, Mişka'nın teki der, basardı kahkahayı Nina. Belki de bu yüzden oğullarına Mişka adını vermişlerdi. Voronov kentten uzaktayken Leningrad'ı telefonla arar ve sorardı. Mişka nasıl? Karısından bir mektup aldığını kimseye söylemedi. 5 gün sonra Sergey'e baktı, gözleri daldı gitti. Mişkam ölmüş, açlıktan. Dişlerimle gırtlaklarını paralayabilirim. Neyse, başka şey konuşalım. Çünkü ne istersen söyle bir şey yapamazsın. Sergey annesinden ve Valya'dan sık sık mektup alıyor, büyük bir zevkle okuyordu. Düzenli ama kısa cevaplar yazıyordu. Çevresinde olup bitenleri geçmiş günleriyle bağdaştıramıyordu bir türlü. Annemin savaş öncesinden kalma eski sözcükleri kullanması ne garip. Düş görmeye devam ediyor, duygularınca da hemen bir sigara yakıyor herhalde. Hastalanmasa bari. Valya'nın yakındığı yok ama canının sıkıldığı belli. Tiyatroya gidip 3 kız kardeşi gördüğünü söylüyor. Annem Olga'nın kocasından ayrıldığını bildirdi. İyi olmuş, iğrenç bir herifti. İnsanlar boşanıyorlar. Herhalde başkaları da evleniyordur. Bütün bu işler ne kadar geride kaldı. Sanki başka bir gezegende. Steple uyuşan tek şey vardır. Yakıcı toz ve yanık kokusuna, yıkık köprülere, çevredeki yüzüne uyan tek şey. Nina Georgievna'nın mektupların altına devamlı eklediği notlar. Vasya'dan hiç haber yok. Savaş. Şimdi yangın iyice yayıldığında alev alan stepin otları gibi Sergey'i de savaş ateşiyle doluydu. Bir subay Voronej'in içinde çarpışmalar olduğunu söylemişti. Almanlar Rostov'dan güneye iniyorlardı. Salsk, Kotelnikovo. Cephedeki gedik gün geçtikçe genişliyordu. Alman tankları gerilere gömülmekteydi. Burada zorlu savaşlar veriliyor, ötede başka menzillere çekiliyordu Rus birlikleri. Köyler yanıyor, kadınlar ağlıyor, Pelin'in acı kokusu mide bulandırıcı. Yeryüzü böyle bir felaketle karşılaşmamıştı. Württemberg'in dakik muhasebecileri vahşi çığlıklar atarak Polovski steplerinde ilerliyorlardı. Kimler yoktu ki? Ablak suratlı, Ukrayna'da semirmiş az subaylar, kıstırmaktan, kuşatmaktan başka şey düşünmeyen, kuru yüzlü, bomboş bakışlı generaller, düelloda yüzü yaralanan Heidelberg Üniversitesi öğrencileri, Pomeranya'nın mankafa celepleri, heyecanlı SS'ler, maaşlarından para artıran, ıtır saksısı ve basuruyla yaşayıp giden kırklık, varlıklı memurlar, hepsi de destanlara konu olan Kolşit, Kafkasya'nın güneyinde eski bir Asya ülkesi, mitoloji, Argonotların altın postu aramaya buraya geldiklerini yazar, hazinesi peşindeydi. Şarkıcı ve sarhoş, kalp hırsızı, araklanmış yumurtaya bayılan, Sezar rolüne çıkmış yan kesici İtalyanlar vardı. Yersiz yursuz, sefil, kör cahil Romenler, atalarının Volga kıyısında oturduğunu, Paris'in inceliğini taşıyıp Berlin'e kol attığını, dünyanın göbeği olduğunu söyleyen Bükreşli subaylar vardı. Kanla, kinle, askeri eğitimle kızışmış Macarlar vardı. Kendilerine haksızlık yapılmıştı, çekiyorlardı tetiği. Bütün bu insanlar stepte debeleniyor, yiyor, içiyor, boşalıyor, yağmalıyor, boğazlıyor ve haykırıyorlardı. İleri, hep ileri. Gece bir köyde mola verilmişti. Yaşlı bir adam Sergey'e alaycı sesiyle, "Sizinkiler Tanrı'dan söz ederken ne diyorlardı?" İhtiyar sinirlendi. "Bu da nesi? Ruslar beni yok ettiler. Şimdi yine bana güveniyor köpoğulları." "Yok canım," dedi Sergey. "Başka şeye güveniyoruz." "Müttefiklerinize mi?" "Kendimize." "Ne bitip tükenmez koku." "Pelin." "Pelin gibi acı dememişler boşuna." İhtiyar hepsine şarap sundu. "Don kıyısı üzümlerindendir. Güzeldir." Şarap da step kokuyordu. Yanık ot kokuyordu. Sergey, Madon'un ağızda buruk bir tat bırakan tatlı şaraptan söz ettiğini hatırladı. Gerçekten böyle şeyler var mıydı bir zamanlar? Barış Çağı'nın yazı resim dolu atölye. Şimdi Almanlar orada. Buruk bir tat. Buruk da ne demek? Başka türlü acı. Birden Sergey gülmeye başladı. Şu tanrı hikayesi çok gülünç. Neyse ki insanlar bir takım hikayeler uyduruyorlar. Bu hikayeler de henüz bir şeyin ölmediğini gösteriyor. Yine günler, kilometreler, toz, Pelin ve işte don. Köprü işiyle görevlendiriyorum demişti albay. Voronov planını savunuyordu. Almanlarla birlikte uçurmak istiyorum. Yanıma 20 kişi alacağım. Barınak sağlam. Onlar sağa sola bakınana dek tüyecek zamanı buluruz. Zonin kabul etmeden önce bir an düşündü. Tehlikeliydi. Voronov diretti. Hesabımız sağlamdır. Barınağı incelediler. Sergey, dönüp buradan geçerken yeni bir köprü yapmamız gerekecek dedi. Voronov rahatça cevap verdi. Şurada kurmak gerekli. 300 metre yukarıda. Sabah ortalık pes pembeydi. Yalnız stepte görülür pembe sabah. Başçavuş Şulyapov, teğmenim siz gidin dedi. Biz icabına bakarız. Voronov güldü. Ben de işe göz kulak olacağım, az şey mi? Önce 4 Alman köprüye çıktı. Biraz tepindiler. Altına baktılar. Sonra da geri döndüler. Voronov dürbünle gözledi. 2 subay heyecan içinde bir şeyler konuşuyordu. Sonra biri kolunu kaldırdı. 5 araba köprüye çıkınca Şulyapov kolu çevirdi. Köprü havaya uçtu. Ortalık tozla, toprakla kaplandı. Voronov silkiniyordu. İyi oldu. İstihkamcılar otların arasında ilerlediler. Makinalıların sesi duyuldu. Voronov Şulyapov'a bağırdı. Karşılık vermeyin, ilerleyin siz. Ertesi gün başçavuş Şulyapov Sergey'e raporunu veriyordu. Temen Voronov'la Er Okrimenko'yu kaybettik. Temen başından yaralanmıştı. Dere yatağına kadar sürükledik. Almanlar saat 23'te karşıya geçmeye başladılar. Bizi görmemişlerdi. Temenimizi de götürmek istiyorduk. Kendinden geçmişti. Yüzüne baktım, işi bitikti. Beklemek olanaksızdı. Gün doğmadan kurtulmamız gerekiyordu. 100 Alman'dan fazlası öldü. Müthiş bir patlamaydı. Biz nasıl toprağa gömülmedik şaşıyorum. Şulyapov Voronov'un kağıtlarıyla 2 fotoğrafı Sergey'e verdi. Bereli, gülümseyen genç bir kadınla küçük bir çocuğun resimleriydi bunlar. Mişka olmalı. Nikolay bu resimleri hiç göstermedi. İşte artık Voronov da yok. 300 metre yukarıdan kurarız köprüyü. Ama Voronov kuramayacak. Yine de güzel bir ölüm. 100'den fazla Alman, en azından bir günlük kazanç. Bir günden de fazla bir şey değil ya. Hiç durmadan çekileni neredeyse bir ay olacak. Hem sonra 100 Alman nedir? Neredeyse bütün Avrupa var karşımızda. Shuryapov komutanının üzüldüğünü anlamıştı. Yüzbaşım, Temin'in ölümünü onlara pahalıya ödeteceğiz. Öyle bir sarsacağız ki. Sergey başını arkaya attı, şaşkın şaşkın çavuşa baktı. Kendi kendine konuşur gibi, düşünceli, tabii sarsacağız dedi. Ama Temin'e çok üzüldüm. Tam bir erkekti. Konuşmak neye yarar? Köy yollarını mayınlamak gerek. Rahata alışkın avanaklar köy yollarından geçmeye kalkabilirler. Keller küçük kızı dizlerine oturttu. 3-4 yaşlarındaydı. Kendi kızını hatırlatıyordu. Gretchen büyümüştür şimdi. Görmeyeli neredeyse 2 yıl olacak. 5 yaşına geldi. Rudy de okula gidiyor. Adın ne? Küçük kızı ağlayarak anasına koştu. Etekleri arasına sığındı. Keller çok neşeliydi. Bir kere o gün az subay olmuştu. Sonra koca bir tabak peynir yemişti. Bildiriler de kışa varmadan Rusya'nın işinin biteceğini ortaya koyuyordu. Bu mükemmeldi işte. Çünkü Rusya'nın ikinci bir kışına kimseler dayanamazdı. Soğuğu, biti, şişen ayakları, bütün iğrençlikleri hatırladı. Şimdi hava çok sıcaktı, mevsimlerden yazdı. Neredeyse Asya'ya varmışlardı. Şu küçük de ne aptal şey, ısıracakmışım gibi korkuyor benden. Hepsi yabanıl, insandan kaçıyor. Keller eğri bacaklı, kızıl tüylü bir köpek gördü. Çağırdı, okşamak istedi. Ama hayvan kuyruğunu kısıp kaçtı. Köpeklerine varıncaya dek her şeyleri yabanıl heriflerin. Ne önemi var canım, yine de çok ilginç. Alışılmamış bir görüntü. Biraz daha ilerlesek dünyanın bambaşka bir bölümüyle karşılaşacağız. Önceki gün bir deve görmüştü. Bu bölgelere kadar geleceğini Keller aklından geçiremezdi. Çalışma odasından çıkmayan bir bilgindi. Savaştan önce nereye gidebilirdi? Berlin'e, Paris'e, İsviçre'ye, turizm. Burada düşünde göremediği şeyler çıkıyordu karşısına. Savaş çok cömert, yadsınamaz. Öldürmek ahlaksızca, akıl almaz bir şey. Ama savaşı yadsımak, aşkı yadsımak kadar aptalca. Aşkta da ne ahlaka yer var, ne akıl, ne mantığa. Geçen yılın sefil köyleri değildi bunlar. Süt domuzları, süt, Riesling'i hatırlatan şaraplar vardı.